Ayrım 19.
Bir şişe şarabına bahse giriyordu. Bu sırada her iki demirci gözlerini kapatıp birer balyoz aldılar. Çünkü Fifin Dedele'den yarım libre daha ağırdı. Bağrıyan'ın şansına Dedele çıktı. Fifin altın sakala kaldı. Bağrıyanık ocağa konan demirin akkor haline gelmesini beklerken yeniden kasılıp böbürlenmeye başlamıştı. Çamaşırcı kadına doğru baygın gözlerle bakarak örsün önünde çalım satıyordu. Orada dikiliyor, düelloya hazırlanan soylu bir beyefendi gibi ayağını yere vuruyor, Dedele'yi var gücüyle örsün üzerine indirmiş gibi tavırlar takınıyordu. Tüh, Allah kahretsin, ondan güçlüsü yoktu, var mı bana yan bakan, dermiş havalarındaydı. Vandöm alanındaki zafer sütununu verseler, hani yok mu Alimallah pide gibi yamyazsa ederdi. Guje bir kız bileği kalınlığındaki demir parçalarından bir tanesini çivi kalıbına yerleştirdi. Haydi bakalım başla dedi. Bağrıyanık şöyle bir geriye doğru kaykıldı. Dedeleyi iki eliyle kavrayıp salladı. Keçi sakalıyla iyi taranmamış taraz taraz saçlarının altında parlayan kurt gözleriyle ufak tefek kupkuruydu. Çekicin her havaya uçuşunda iki büklüm oluyor, kendi hızıyla sürüklenirmiş gibi yerden sıçrıyordu. Önündeki demirle dövüşen, onu bu kadar sert bulduğu için fena halde canı sıkılan, öfkelenen biriydi. Hatta tam yerinde bir çekiç indirdiğine inandığı zaman bir hoşnutluk homurtusu çıkarıyordu. Kim bilir, belki de bardak bardak dikilen içkiler başkalarının kollarını gevşetiyordu ama onun damarlarında kan yerine alkole ihtiyacı vardı. Demin yuvarladığı o bir tek vücudunu bir buhar kazanı gibi ısıtıyordu ve kendinde bir buhar makinesinin gücünü hissediyordu. Bu nedenle bu akşam demir kendisinden korkuyordu. Çiğneme tütünden daha yumuşakmış gibi eğiliveriyordu. Dedele öyle bir dans ediyordu ki doğrusu görülmeye değerdi. İç çamaşırlarını gösteren bir Alice Montmartre sokak sürtüğü gibi ayaklarını havada birbirine çarparak öyle bir zıplıyordu ki, çünkü tembelliğin hiç sırası değildi. Demir öyle kalleş bir şeydi ki sadece çekiçle alay etmiş olmak için hemencecik soğuyuverirdi. Bağrıyanık 30 çekiç vuruşta çivinin başını yapmıştı. Ne var ki gözü yuvalarından uğramış, körük gibi soluyordu ve kollarının çatırdadığını işiterek korkunç bir öfkeye kapılmıştı. O zaman kendinden geçip haykırarak yerinden sıçradı. Sadece ve sadece çektiği eziyetin öcünü almak amacıyla iki çekiç daha vurdu. Yuvasından çekip çıkardığı zaman çivi eğrilmişti. Başında da bir yumru vardı. Bu böyle olduğu halde gene de yapıtını Gervais'e göstererek hep o aynı kendine güvenli ''Hey şuraya bakın, nasıl? Başarılı olmuş değil mi?'' dedi. Çamaşırcı kadın çekingen bir tavırla ''Ben bu işlerden hiç anlamam efendim'' yanıtını verdi. Ne var ki çivinin üzerinde Dedele'nin attığı son iki topuk vuruşunu pekala görüyor ve son derece memnun gülmemek için dudaklarını ısırıyordu. Çünkü şimdi artık Guje'nin bahsi kazanma olasılığı çok kuvvetliydi. Sıra altın sakala gelmişti. İşe başlamadan önce çamaşırcı kadına güven ve sevgi dolu bir bakış yöneltti. Sonra hiç acele etmeden telaşsız geriledi. Çekici yüksekten düzenli geniş vuruşlarla indirmeye başladı. Vuruşları kurallara uygun, düzgün, dengeli ve kıvraktı. İki eliyle kavradığı Fifin, müzikli gazinolarda eteklerini savura savura dans eden bir oyuncu kız gibi göbek atmıyordu. Tıpkı eski bir manuet dansı yapan soylu bir hanımefendi gibi ölçülü inip kalkıyordu. Fifi'nin topukları ağırbaşlı, vakur bir tempo tutturuyor ve kızıl demire çivinin başına iyi düşünülüp taşınılmış bir bilinçle gömülüyordu. Önce madeni tam orta yerinden yassıltıyor, sonra düzenli bir kesinlikle üst üste inen bir duru vuruşla ona biçim veriyordu. Belli ki altın sakalın damarlarındaki alkol değil, saf kandı. Çekicine varıncaya kadar bütün vücudunu dolaşan ve işi düzenle yürüten saf kandı. Bu aslan gibi delikanlı, işinin başında şahane bir erkekti. Ocağın harlı alevi tam yüzüne vuruyordu. Basık alnında kıvrıklaşan kısa saçları, kıvrımları dökük, güzel sarı sakallı alevin bu kızıllığıyla tutuşuyor, altın sarısı telleriyle bütün yüzünü aydınlatıyor, gerçekten altından bir yüz oluşturuyordu. Üstelik çocuk boynu kadar bembeyaz, sütun gibi bir boynu, üzerine enlemesine bir kadın yatırılacak kadar geniş, engin bir göğsü ve müzedeki devden kopya edilerek yontulmuş gibi duran omuzları ve kolları vardı. Hız alırken kaslarının derinin altında kabaran ve sertleşen etten dağlar gibi şiştiği görülüyordu. Omuzları, göğsü ve boynu şişiyor, kendi çevresine ışık saçıyor, bağışlayıcı bir tanrı gibi güzelleşiyor ve sınırsız bir güce kavuşuyordu. Gözleri demirde, her vuruşta derin soluklar alarak şakaklarından sızan sadece iki ter damlasıyla Fifi'ni belki 20 kez örsün üzerine indirmişti. 21, 22, 23 diye sayıyordu. Fifi'nin soylu bir hanımefendi gibi sanki referanslarını sürdürüyordu. Bari yanık alaycı bir gülüşle amma da gösteriş yapıyor diye söylendi. Gervais altın sakalın karşısında duygulu bir gülümsemeyle bakıyordu. Aman yarabbi, şu erkekler ne budala şeylerdi. İşte şu iki erkeğin şimdi durduk yerde çivi dövmesi sırf kendisine kur yapmak, kendilerini beğendirmek için değil miydi? Gervais pekala anlıyordu. Anlamaz olur muydu? Ellerinde çekiç kendisini sahiplenmek için çırpınıyorlardı. Küçük beyaz tavuğun karşısında kabadayılık taslayan kocaman iki kırmızı horoz gibiydiler. Şunlara bakın hele, neler de icat etmiyorlardı ki. Ne var ki, insan yüreği duygularını ara sıra çok acayip biçimde açığa vuruyordu. Evet, Dedele ile Fifi'nin örsün üzerinde kopardıkları bütün gürültü patırtı, bütün bu dövülen demir, harıl harıl çalışan ve bir yangın gibi alevler saçan şiddetli kıvılcımların çıtırtısıyla dopdolu bir ocak, hep onun uğrunaydı. Ona o ocakta bir aşk hazırlıyorlardı ve bunu kim öbüründen daha iyi yoğurup hazırlayacak diye çekişiyorlardı. Onu paylaşmaya çalışıyorlardı. Doğrusunu söylemek gerekirse aslında Gervais bundan derin bir zevk duyuyordu. Ne de olsa kadınlar iltifattan hoşlanırlar. Altın sakalın vurduğu çekiç darbeleri onun yüreğinin derinliklerinde yankılanıyor, hızlı hızlı akan kanın çarpıntısına eşlik eden berrak bir müzik oluşturuyordu. Saçma gibi görünüyor ama bu sesin yüreğine bir şey, katı bir şey, çivinin demirinden bir parça saplandığını hissediyordu adeta. Akşamın alacakaranlığında demir atölyesine girmeden önce nemli kaldırımlar boyunca yürürken içinde belirsiz bir istek kabarmıştı. Güzel bir şeyler yeme isteğini duymuştu. Şimdi altın sakalın çekiç vuruşları sanki onu doyurmuş gibi dileği gerçekleşmişti. Bahsi onun kazanacağından zerre kadar kuşkusu yoktu. Zafer altın sakalın olacaktı. Ayrıca bir maymun gibi zıplayan bari yanık, pis ceketi ve gömleğiyle pek çirkindi. Gervais, yüzü kıpkırmızı, gene de harlı ateşten yakınmadan bekliyordu. Fifi'nin örse son vuruşlarıyla baştan ayağa sarsılmaktan derin bir zevk alıyordu. Guje hala sayıyordu. Sonunda çekicini yere bırakarak ve bu da 28 diye bağırdı. İşte oldu, bakabilirsiniz. Çivinin başı düz ve parlaktı, tertemizdi. Tek bir pürüz yoktu. Kuyumcu elinden çıkmış gibi tam anlamıyla kusursuz bir işti. Kalıba dökülmüş bilya yuvarlaklığındaydı. İşçiler başlarını sallayarak çiviye baktılar. Diyecek yoktu, önünde diz çökmeye değerdi. Bari yanık küçümseyerek alay etmeye yeltendi ama ne diyeceğini bilemedi. Kemküm etti. Sonunda yüzünü ekşiterek örsünün başına gitti. Bu arada Gervais daha iyi görebilmek istermişçesine Guje'ye sokulmuştu. Etiyen körüğü bırakmıştı. Demir dükkanı yeniden birdenbire yoğun bir geceye gömülen kıpkırmızı bir yıldızın batışı gibi karartılarla dolmuştu. Ve demirci ile çamaşırcı kadın, hurda demir kokularının yükseldiği, kurum ve eğe döküntüleriyle kapkara kesilmiş bu hangarın içinde, o zefiri gece karanlığının vücutlarını sarıp sarmaladığını duyumsamaktan tatlı bir zevk alıyorlardı. Vincennes ormanında otların bürüdüğü bir kovukta buluşmuş olsalardı, kendilerini bundan daha yalnız hissetmezlerdi. Guje ona sahip olmuş gibi elini tuttu. Sonra dışarı çıktıkları zaman tek sözcük konuşmadılar. Genç adam söyleyecek bir şey bulamadı. Sadece eğer yarım saatlik daha işleri olmasaydı, Etienne'i de pekala alıp götürebileceğini söyledi. Gervais en sonunda çıkıp gitmek üzereydi ki, Guje onu birkaç dakika daha alıkoymaya çalışarak geri çağırdı. Gelsenize canım, gelin gelin, hepsini görmediniz ki, daha neler var. Yo, gerçekten de çok ilginç şeyler var. Sonra genç kadını sağ tarafta başka bir hangara götürdü. Patronu oraya büyük bir civata makinesi kuruyordu. Gervais kapının eşiğine gelince içgüdüsel bir korkuya kapılarak duraksadı. Makinelerin sarstığı koca salon titriyor, kızıl alevlerin vurduğu iri gölgeler uçuşuyordu. Ne var ki Guje gülümseyerek ona güven verdi. Korkulacak bir şey olmadığını söyledi. Yalnız eteklerini dişlilere pek fazla yaklaştırmamaya dikkat etmesi gerekiyordu. Kendisi önden yürüdü. Gervais kulakları sağır eden çeşit çeşit gürültü içinde birbirinden ayırt edilemeyen, telaşla çalışan kapkara adamlarla, habire kollarını döndüren makinelerle dolu bu dumanların ortasından geçerek genç adamın peşinden ilerledi. Geçitler pek daracıktı. Engellerden atlamak, çukurlara düşmemek için çevresinden dolanmak, gelip geçenlerin itip kalkmasından kaçınmak için bir yere çekilmek zorunda kalıyorlardı. Konuşulanı işitmek olanaksızdı. Birbirlerinin seslerini duyamıyorlardı. Genç kadının gözleri henüz bir şey seçemiyordu. Sonra başının üzerinde büyük bir kanat sürtünmesi gibi bir şey hissedince gözlerini kaldırdı, durdu ve kayışlara, tavanda her teli sonu gelmez bir dönüşle habire çözülen, çok büyük bir örümcek ağa gerilmiş gibi bu uzun şeritlere baka kaldı. Buhar makinesi bir köşede, küçük bir tuğla duvarının gerisinde gizlenmiş duruyordu. Kayışlar kendi kendilerine dönerek sürekli ve düzenli, bir gece kuşunun uçuşu kadar yumuşak süzülüşleriyle karanlıkların dibinden bütün bunları harekete geçirmişe benziyorlardı. Ne var ki Gervais makinelerin yanındaki küçük ocaklara, sert rüzgardan soluğunu dağıtan vantilatörün, toprak zemin üzerindeki borularından birine takılıp tökezleyince az kalsın düşecekti. Guje önce bu vantilatörü gösterdi, bir ocağa rüzgar salıverdi. Dört yandan koca koca alevler, belli belirsiz, hafif kırmızıya boyanan göz kamaştırıcı, dantel işlemeli geniş bir ateş yakalığı gibi yelpaze şeklinde yayıldı. Işık o kadar parlaktı ki, işçilerin küçük lambaları güneşte gölge damlaları gibi görünüyordu. Daha sonra Guje sesini yükselterek anlatmaya başladı. Sözü makinelere getirdi. Demir çubukları kemiren, her çarkın dönüşünde bir parçayı dişleyen, sonra da bunları teker teker geriden çıkaran makineler, güçlü vidalarının bir yüklenişiyle çivi başlarını yapıveren, yüksek, karmaşık civata ve perçin çivisi makinelerini, her parçanın çapaklarını temizledikçe havada şiddetle çırpınan, dökme demirden toparlak çarklı çapak makinelerini, kadınların kullandığı ve pırıl pırıl yağlanmış çelik dişlilerinin düzgün tırtıllarıyla çivilere ve somunlara yiv açan makineleri gösterdi. Gervais, duvarlara dayalı çubuk halinde demirlerin, köşelere yığılmış sandıklara doldurulmuş, işlenmiş civata ve perçin çivisi şekline girinceye kadar geçirdikleri bütün yapım evrelerini böylece izleyebilirdi. Genç kadın başını sallayarak gülümsedi. Bununla birlikte bu çetin maden işçilerinin arasında kendini bu kadar ufak tefek ve bu kadar narin bulmanın verdiği kaygıyla gene de bir parça heyecanlanıyor, boğazı kuruyordu. Ara sıra bir çapak makinesinin boğuk sesiyle kanı damarlarında donarak arkasına dönüp bakıyordu. Şimdi gözleri karanlığa alışmıştı. Bir takım girintilerin içine kadar her yanı görüyordu. Ocaklardan birisi aniden alev püskürterek ortalığı aydınlattığı zaman bu girintilerde volanların dönüşünü ayarlayan kıpırtısız duran adamlar görüyordu. Ve elinde olmadan hep dönüp dolaşıp tavanla makinelerin kendi yaşamı, kanı olmayan kayışların o yumuşak süzülüşüyle ilgileniyordu. Gözlerini kaldırıp girişlerin belirsiz karanlığında onların çok büyük ve sessiz gücünün gidip geçişine bakıyordu. Bu sırada Guje, perçin çivisi makinelerinden birinin önünde durmuştu. Düşünceli bir halde başı önünde, gözleri yerde bir noktaya saplanmış kalmıştı. Makine bir dev sakinliği ve rahatlığıyla 40 milimetrelik perçin çivileri yapıyordu. Doğruyu söylemek gerekirse bundan daha basit bir şey olamazdı. Ateşçi demir parçalarını ocaktan çıkarıyordu. Dövücü çeliğin suyu kaçmasın diye demiri içine sürekli olarak bu su akan çivi kalıplarını oturtuyordu. Ve işte hepsi bu kadar. Vida aşağı basıyor, çivi kalıpta dökülmüş gibi yuvarlak başıyla yere düşüyordu. Bu hınzır makine 12 saatte yüzlerce kilogram çivi yapıyordu. Guje fena bir insan değildi aslında ama kimi zaman bu makinenin kendinden daha sağlam kolları olduğunu görüp öfkesi kabardıkça şeytan, fifine kap bütün bu demir parçalarını un ufak et diyordu. Etin demirle baş edemeyeceğini düşünerek aklının sesini dinlediği zaman bile bu durum onu çok üzüyordu. Günün birinde elbette ki makine işçiyi öldürecekti. Zaten daha şimdiden gündelikleri 12 franktan 9 franka düşmüştü bile. İleride daha da azaltılacağından söz ediliyordu. Uzun sözün kısası, sucuk yapar gibi civata ve perçin çivisi yapan bu kocaman birer hayvanı andıran makinelerin en küçük bir sevimli tarafı yoktu. Guje önünde durduğu makineye hiçbir şey demeden tam 3 dakika baktı. Kaşları çatılıyor, o güzelim sarı sakalı gözdağı verircesine diken diken oluyordu. Sonra yumuşak ve yazgıya boyun eğmiş bir tavırla yüzünün çizgileri yavaş yavaş yumuşadı. İyice kendisine sokulmuş olan Gervais'e doğru döndü, üzgün bir gülümsemeyle ona ''Nasıl? Bizi bir güzel ekmeğimizden edip kapı dışarı atıyor değil mi? Ama bilinmez ki, bir de bakarsınız ki ileride herkesin mutluluğunu sağlamaya yarar, kim bilir?'' Herkesin mutluluğu Gervais'in umrunda bile değildi. Makinenin yaptığı civataları hiç beğenmedi. Biliyor musunuz, bunlar fazla muntazam şeyler. Bence sizin yaptıklarınız daha iyi. Onlar da hiç olmazsa bir ustanın elinin gezindiği anlaşılıyor diye düşüncesini açıkladı. Genç kadının böyle konuşması Guje'yi çok sevindirdi. Çünkü bir an için makineleri gördükten sonra onun kendisini küçümseyeceğinden korkmuştu. Eh öyle ya, kendisi bari yanıktan kuvvetliydi ama makineler de kendisinden daha güçlüydü. Avluda Gervais'ten ayrılırken içinden gelen büyük bir sevinç nedeniyle onun bileklerini kırarcasına sıktı. Çamaşırcı kadın her cumartesi çamaşırlarını götürmek için Guje'lere gidiyordu. Onlar hala Gutedor'un New Sokağı'ndaki küçük evde oturuyorlardı. Gervais aldığı 500 franga karşılık ilk yıl onlara her ay düzenli biçimde 20 frank ödemişti. Hesapları karıştırmamak amacıyla defterde ay sonlarında toplama yapıyorlar ve Gervais 20 frangın üstünü tamamlamak için gereken parayı ekliyordu. Çünkü Guje'lerin çamaşırı ayda 7-8 frangı pek fazla geçmiyordu. Böylece Gervais paranın aşağı yukarı yarısını ödemişti. Ne var ki dükkanın kirasını ödemesi gereken bir gün müşterilerinden kimileri sözlerini tutmadığı için kaldığı çaresizlik içinde Guje'lere koşup kira parasını onlardan ödünç almak zorunda kalmıştı. İki kez de işçilerin gündeliklerini ödemek için gene onlara başvurdu. Böylece borcu yeniden 425 franga yükseldi. Şimdi onlara hiç para vermiyor, sadece çamaşırlarını yıkayarak borcunu ödüyordu. Bunun nedeni de daha az çalışması ya da işlerinin kötü gitmesi falan değildi. Tam tersine, ancak ev harcamalarında devamlı açıklar çıkıyordu. Para sanki avucunda eriyordu ve Gervais bütçenin iki ucunu bir araya getirebildiği zamanlar pek seviniyordu. ''Aman canım, şunun şurasına geçinip gidiyorlardı işte. Canları sağ olsun değil mi ya? Fazla yakınmaya pek gerek yoktu.'' Gervais şişmanlıyordu. Geleceği düşünüp korkacak bir şey olmadığından masraflardan kesmeyi de hiç aklının ucuna bile getirmiyordu. ''Adam sende. Para nasıl olsa kazanılır. Biriktirilen para ise pas tutardı.'' Bayan Guje, Gervais'e karşı ana gibi sevgi ve ilgi gösteriyordu. Ara sıra parası yüzünden değil de onu sevdiğinden ve iflas ediverirse diye ödü patladığından genç kadına hafif tertip çıkıştığı oluyordu. Ona verdiği ödünç paranın sözünü bile ettiği yoktu. Kısacası bu konuda çok duyarlılık ve kibarlık gösteriyordu. Gervais'in demirhaneyi ziyaretinin ertesi günü tam da ayın son cumartesi günüydü. Her zaman bizzat kendi gitmek istediği Guje'lerin evine vardığında sepeti kollarını öylesine yormuştu ki tam 2 dakika soluğu kesilir gibi oldu. Çamaşır hele de içinde yatak çarşafları varsa ne kadar ağır çeker bilemezsiniz. Bayan Guje hepsini getirdiniz mi diye sordu. Yaşlı kadın bu konuda çok titizdi. Yıkanmış çamaşırları geri getirildiği zaman bir parçasının bile eksik olmamasına özen gösterir, işlerin düzgün gitmesi için dikkatli çalışılması gerektiğini söylerdi. Önemli üzerinde durduğu bir başka noktada çamaşırcının tam saptanan günde ve her seferinde aynı saatte gelmesiydi. Böylece iki tarafta zaman yitirmemiş oluyordu. Gervais gülümseyerek, ''Aa elbette hepsi tamam.'' diye yanıt verdi. ''Bilirsiniz ki hiçbir şeyi geride bırakmam.'' Bayan Guje de ''Bakın orası doğru.'' diye itiraf etti. ''Kimi kusurlar edinmeye başladınız ama henüz bu kusurunuz yok.'' Ve çamaşırcı kadın çıkardığı çamaşırları karyolanın üzerine koyarak sepetini boşalttığı sırada yaşlı kadın onu övdü. Çamaşırları birçokları gibi yakmıyor, yırtmıyor, ütüyle düğmeleri koparmıyorsunuz. Yalnız fazla çivit koyuyorsunuz. Gömleklerin önünü de fazla kolalıyorsunuz. Bunu derken de gömleklerden birinin ön kısmını büküp çatırdatarak "Şuna bakın hele," dedi. "Mukavva gibi. Oğlum yakınmıyor ama boynu kesiliyor. Yarın Vincent's'taki geziden döndüğümüzde boynuna gene kan oturacak." Gervais büyük bir üzüntüyle "Yo, hayır, böyle söylemeyin," dedi. "Pantolon ve redingotla giyilecek gömlekler bir parça sert olmalıdır. Yoksa insan sırtına paçavra giymiş gibi olur. Kibar beylere bir baksanıza. Sizin bütün çamaşırlarınızı ben kendim ütülüyorum. Hiçbir işçiye el sürdürmüyorum. Hem de emin olun, büyük özen gösteriyorum. İyi olmadığı zaman 10 kez yeni baştan yapmayı yeğlerim. Çünkü sizin işiniz başka, anlıyorsunuz değil mi?" Gervais cümlenin sonunu kekelerken hafifçe kızarmıştı. Guje'nin gömleklerini kendi eliyle ütülemekten ayrı bir zevk duyduğunu belli edeceğinden korkuyordu. Elbette ki yakışıksız şeyler düşünmüyordu ama gene de biraz utanıyordu. Bayan Guje, "Yo, hayır, işinize kusur bulduğum falan yok," dedi. "Çok iyi çalışıyorsunuz, kusursuz iş çıkarıyorsunuz. Söz gelimi, şu bone çok güzel ütülenmiş. Nakışları böyle ortaya çıkarmakta üstünüze yok. Kıvrımları da ne kadar düzgün yapmışsınız. Hadi hadi, ben sizin elinizden çıkmış bir işi 100 tanesinin arasında hemen tanırım. Bir işçinize bir toz bezi bile ütületseniz belli oluyor. Öyle değil mi?" "Kolayı biraz daha az koyun. Hepsi bu kadar. Guget, sosyete beyleri gibi giyinmeye hiç meraklı değil." Yaşlı kadın bunu derken defteri almış, gelen her çamaşırı gördükçe kalemle defterden siliyordu. Hepsi tamamdı. Hesabı kestikleri sırada Guje'nin bir bone için 6 metelik yazdığını gördü. Önce karşı çıktı ama sonra gerçekten de pahalı olmadığını kabul etmek zorunda kaldı. Gerçekten de fazla istemiyordu. Erkek gömlekleri 5 metelik, kadın gömlekleri 4 metelik, yastık yüzleri 1,5 metelik, önlükler 1 metelik çok değildi. Kaldı ki pek çok çamaşırcı bütün bu parçalar için her birine 0,5 metelik, hatta 1 metelik fazla alıyordu. Sonra Gervais yaşlı kadının deftere yazdığı kirli çamaşırları birer birer sayarak sepetine doldurduğu halde çekilip gitmedi. Dilinin ucunda kendisini pek rahatsız eden bir rica ile sıkıntılı bir tavırla duraladı. En sonunda "Bayan Guje," dedi, "eğer sizce mümkünse bu ay çamaşır parasını alayım." Ne var ki o ayın çamaşır parası epeyce tutmuştu. Birlikte yaptıkları hesaba göre 10 frank 7 meteliği buluyordu. Bayan Guje büyük bir ciddiyetle bir süre Gervais'in yüzüne baktı. Sonra da "Nasıl isterseniz yavrum," dedi. "Madem ki bu paraya gereksinmeniz var, onu size vermemezlik etmem. Yalnız böyle giderse borcunuzu ödeyemezsiniz. Bunu sırf sizin iyiliğiniz için söylüyorum, anlıyorsunuz değil mi? Gerçekten de ayağınızı denk almalısınız." Gervais başı önünde bu dersi kekeleyerek dinlemişti. Bayan Guje'den alacağı para alışveriş ettiği kömürcüdeki bononun karşılığını tamamlayacaktı. Ne var ki yaşlı kadın bu bono sözünü işitince birden yüzü asıldı. Guje'nin gündeliğini 12 franktan 9 franka indirdikleri günden beri harcamalarını kısmıştı. İnsan gençliğinde hesaplı davranmazsa yaşlılığında açlıktan ölürdü. Bununla birlikte kendini tuttu. Sırf borcunu ödemesine kolaylık olsun diye çamaşırını kendisine yıkattığını Gervais'in yüzüne söylemedi. Eskiden bütün çamaşırını kendi yıkardı. Ne var ki eğer çamaşırcı parası diye cebinden her zaman bu kadar fazla para çıkacaksa yeniden kendi yıkamaya başlardı. Gervais 10 frank 7 meteliği alınca teşekkür ederek hemen savuştu. Sahanlığa çıkınca içinde derin bir ferahlık duydu. Sevincinden zıplayacağı geldi. Çünkü para yüzünden dertlere, üzüntülere şimdiden alışmaya başlamıştı. Bu sıkıntılardan kurtuldu mu, içinde yalnızca o kurtuluşun verdiği mutluluk kalıyor ve bu gelecek sefere kadar böylece sürüp gidiyordu. Gene o cumartesi günü Guje'lerin merdiveninden inerken Gervais hiç ummadığı biriyle karşılaştı. Elinde bir kağıt parçasına konmuş, kulakları kıpkırmızı kanlı, gayet taze, iri bir uskumru olduğu halde yukarı çıkan, başı açık uzun boylu bir kadına yol vermek için sepetiyle birlikte merdivenin trabzanına dayanmak zorunda kalmıştı. Yukarı çıkan, vaktiyle çamaşırhanede eteğini başına geçirdiği Virgin idi. Dik dik birbirlerinin yüzüne baktılar. Gervais gözlerini kapadı ve bir an uskumruyu tam suratının ortasına yiyeceğini sandı. Ama korktuğu başına gelmedi.